أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu savaşın doğurduğu gerçekler. Biliyorsunuz bundan önce yaptığımız bir derste, yani Ramazan'ın son haftasında yapmış olduğumuz derse, Allah-u Teala'nın İsra suresinde bugün yaşadığımız şartlarla ilgili koymuş olduğu hükümleri, bir de Tevrat'ta olan hükümleri okumuştuk. İsra suresinin 4. ayetinden itibaren Allah-u Teala İsrailoğullarına o kitapta şu hükümleri koyduk diyor. O kitapta bir Tevrat'ta, o Tevrat'ta. Burada Tevrat'ın ifadelerini de okumuştuk. Arzu edenler o dersimizi dinleyebilirler. İşte iki kere, yani İsrail oğullarına deyince biz sadece Yahudileri anlıyoruz. Aslında İsa Aleyhisselam da İsrail oğullarına gönderilmiş olan bir elçidir. Nasıl İsrail oğulları Tevrat'tan sorumluysa, İsa Aleyhisselam'a inanan, inandığını söyleyen Hristiyanlar da Tevrat'tan sorumludur. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın Tevrat'a koyduğu o hükümler Tevrat'ın değişik bölümlerinde var. Orada diyor ki iki kere diyor, yeryüzünde fesat çıkaracaksınız ve iki kere çok yükseldikçe yükseleceksiniz diyor. Birincinin vakti geldiği zaman güçlü kullarımız sizin üzerinize saldık. Hakim olduğunuz her şeyi yerine bir ettiler. İstersen sen o mealden oku. Ben şimdi ezberle şey yaparken
bazı oraya,
hata yapabilirim. Tamam, oku.
İsra 4 ve devamı. 4'ten itibaren okuyorum. O kitaba, Tevrat'a İsrailoğulları için şu kararımızı koyduk. Kesinlikle yeryüzünde iki kere fesat çıkaracak ve kesinlikle büyüklendikçe büyükleneceksiniz. Birincisinin vakti geldiği zaman savaş gücü yüksek kullarımızı üzerinize gönderdik. Onlar da yurtlarınızı didik didik ettiler. Bu gerçekleşmiş bir sözdür.
Birincinin zamanı Buhtun Nasr ya da onların Nebukadnezzar dedikleri kişinin yapmış olduğu eylemle bitmiş oldu. Orada girdiler, hakim oldukları her şeyi şey yaptılar, çok sayıda kişiyi öldürdüler ve 10.000 kadar Yahudi'yi alıp Babil'e götürürler. Ona Babil sürgünü diyor ki Allah-u Teala bu gerçekleşti diyor. Ondan sonrası?
Sonra sizi tekrar diğerlerine üstün hale getirecek, mallar ve evlatlar verecek ve askeri açıdan en güçlü hale getireceğiz. İyi davranırsanız iyiliği kendinize yapmış olursunuz, kötü davranırsanız o da kendinize olur. Ama yeryüzüne fesat çıkarmanızdan dolayı son tehdidin zamanı gelince sizi üzüntüye boğsunlar, o mescide, Beyt-i Makdis'e ilk girenler gibi girsinler ve hakimiyet kurdukları her şeyi yakıp yıksınlar diye tekrar kullarımızı üzerinize salacağız.
Şimdi burada ne dedi Allah-u Teala? Bu, onu çok iyi anlamamız lazım. İkincinin vakti geldiği zaman. Şimdi bazıları diyor ki, efendim işte Müslümanlar Hayber'i fethettiler, bu ikincinin vaktiydi. Öyle demiyor ki, o mescide daha öncekilerin girdikleri gibi girsinler. Müslümanlar Kudüs'e girmediler ki. O mescit dediği Kudüs'teki mescit, değil mi? Ondan sonra Ömer radıyallahu anh zamanında Kudüs fethedildi. Fethedildi ama oradakiler zaten bir devlet kuracak güçte değillerdi. Evet, orada bulunuyorlardı. Askeri açıdan en üst seviyeye çıkmış değillerdi. Ondan önce Roma sürgünü yaşadılar. O zaman da Roma'nın emri altındaydılar. Şimdi az önce Fatih Hoca'nın okuduğu ayeti bir daha okusun, dikkatle dinleyin. Bakın ki onun, yani tarihte, yani İsrailoğullarının, tabii İsrailoğulları derken az önce de söylemiştik, İsa Aleyhisselam'a inananları da birlikte düşünmemiz lazım. Askeri açıdan hiç bu kadar üst seviyeye gelmişler miydi? Sen bir de oku ayetleri. Şey değil de yani o birincisinin vaadi geldi diyor. Ondan sonraki kısmı oku.
Sonra sizi tekrar diğerlerine üstün hale getirecek, mallar ve evlatlar verecek ve askeri açıdan en güçlü hale getireceğiz.
Tamam, bak şimdi mesela Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam zamanında dünyanın en güçlü devleti haline geldiler. Ömer radıyallahu anh zamanında işte şeyin Afrika'nın ta batı ucuna kadar, oradan da Çin sınırına kadar Müslümanlar büyük bir hakimiyet kurdular. Belki ondan sonra mesela bir Roma hakimiyeti diye bir şey vardı ama ondan sonra bir daha olmadı. Bir arkasından Selçuklular geldi dünyanın en güçlü devleti olarak. İşte Osmanlılar geldi dünyanın en güçlü devleti olarak. Ne Avrupa bir güç kazandı yani bu Hristiyan coğrafyayı düşündüğümüz zaman Yahudilerle birlikte. Ne Amerika ne şu ne bu. Peki diğerinin ne yapacağız? Sonra size ne dedi orada Allah-u Teala?
Sonra sizi tekrar diğerlerini üstün hale getirecek mallar ve evlatlar
Tekrar
verecek.
Yani o Buhtun Nasr'ın girmesinden önceki gibi diğerlerine üstün hale getireceğiz. Şimdi diğerler derken Müslümanlar da bu işin içerisine giriyor. Şimdi şeyden itibaren düşünün. İşte bu 19. asırdan itibaren Avrupa Osmanlı'ya hakimiyet kurdu. Osmanlı bütün toprakları onun eline geçti. Türkiye'de de Avrupa'nın kanunları geçerli, Avrupa'nın işte söyledikleri şeyler, Avrupa ne diyorsa Türkiye'de herkes onu ayakta karşılıyor. Sadece Türkiye için değil ki İslam aleminin hemen hemen tamamında bir hakimiyet kurdular. Tamam. Şimdi şu anda Avrupa derken tabii burada Yahudi ve Hristiyanlar diye düşünmemiz lazım. Yani çünkü tekrar edelim İsrailoğulları deyince işte İsa Aleyhisselam'ın İsrailoğullarına gönderilen bir elçi. İsrailoğulları, İsrail Yakup Aleyhisselam'ın bir şeyi, lakabı. Onun soyundan gelenler. Tamam. Şimdi ne dedi? Sizi ne de bir de oku ayeti.
Sonra sizi tekrar diğerlerine üstün hale getirecek, mallar ve evlatlar verecek ve askeri açıdan en güçlü hale getireceğiz.
Bak şimdi şu anda düşünün Yahudiler ve Hristiyanlar hem tüm ekonomiye hakim vaziyetteler mi bütün dünyada? Para onların elinde, üretim onların elinde, ekonomi onlarda ve askeri açıdan bu İslam aleminde en iyi konumda olan Türkiye şu anda. Ama onlarla kıyaslandığı zaman kim onlara denk hale geliyor?
Hiç kimse
gelemiyor. İşte ne oldu şimdi? En güçlü hale getireceğiz dedi. Ondan sonrasını oku.
İyi davranırsanız iyiliği kendinize yapmış olursunuz. Kötü davranırsanız o da kendinize olur. Ama yeryüzünde fesat çıkarmanızdan dolayı son tehdidin zamanı gelince sizi üzüntüye boğsunlar. O mescide, Beyt-i Makdis'e ilk girenler gibi girsinler ve hakimiyet kurdukları her şeyi yakıp yıksınlar diye tekrar kullarımızı üzerinize salacağız.
Tamam, tekrar kullarımızı salacağız. Yani kullarımızı derken önceki kişiler değil, olmuş bitmiş değil mi? İşte yeni hangi kim salacaksa salsın. Mümin kullar falan da demedi.
Herkes Allah'ın kulu.
Herkes Allah'ın kulu. Şimdi burada eğer iyi davranırsanız iyiliği kendinize yaparsınız ama kötü davranırsanız kötülüğü de kendinize yaparsınız. Yani yaptığınız fesattan dolayı diyoruz. Şimdi mesela düşünün işte Amerika, Avrupa, İsrail falan şimdiye kadar dünyada nasıl tanınıyorlardı? İşte insan hakları, evrensel hukuk, işte her şey yani herkese hakkını verme, şu bu falan filan. Yani evrensel kriterlere en çok uyan kişiler olarak yeryüzünde tanınıyor. Peki şimdi
hatta o kriterleri koyanlar onlar.
Koyanlar
yani
onlar.
Kendileri.
Koyanlar onlar. İşte Birleşmiş Milletler kuruldu. Evet. Dünya Gıda Örgütü, şu bu falan.
Sağlık Örgütü.
Sağlık Örgütü falan. Ya ama bakıyorsunuz Her taraf hastane doldu. Milleti hasta ediyorlar. İlaçlar bir bölümüyle o kişiye fayda veriyorsa birçok bölümüyle de hasta ediyor. Şimdi o iş o ayrı bir konu. Ama tüm insanların görmüş olduğu şu bugün bir hapishane konumunda Gazze var. Niye hapishane konumunda? Çünkü çevresi duvarlarla örülmüş. Ne onlar dışarı çıkabiliyor ne de dışarıdan birisi içeriye girebiliyor. Peki bu hapishane konumundaki Gazze'ye karşı yapmış oldukları davranışlar onların yani Yahudi ve Hristiyanların tamamı Kur'an açısından tamamının aslında hak, adalet falan tanımadıklarını, kendilerinden başkasını insan bile saymadıklarını, ana rahmindeki çocukları bile öldürmek gerektiğini söylediklerini herkes duydu o dünyada.
Evet. Evrensel hukuk bunların hepsi ayaklar altına alınmış vaziyette yani.
Tamam.
Kendi koydukları hukuk sistemi
Ne
çok güçlü.
oldu orada şeyde? Bir hapishane konumundaki Gazze'de kaç yıldır orada uğraşıyorlar? Hakimiyet kurabildiler mi? Küçücük bir yer ya. Adamlarından hiçbir şeyleri de yok. Dışarıdan yardım gelme durumu da yok. Ondan sonra hem bunlara karşı davrandıkları yani hiç evrensel hukuktur, hak, ada hiçbir şey yok. Bütün dünya bunların kötülüğünü müşahede etti. Bir de burada şu da müşahede edildi. Gazze'de o kadar zor durumda, içecek bir bardak su bulamayan bu insanlar, yiyecek bulamayan bu insanlar, esir aldıkları şeylere, İsrailoğullarının kişilerine karşı o kadar güzel davrandılar ki dünyayı hayran bıraktılar. O zaman şimdi o iki ayeti istersen son iki ayeti tekrar oku. Yani 6 ve 7. ayetleri.
Sonra size tekrar diğerlerini üstün hale getirecek, mallar ve evlatlar verecek ve askeri açıdan en güçlü hale getireceğiz.
En güçlü hale geldiler. Tamam.
İyi davranırsanız iyiliği kendinize yapmış olursunuz. Kötü davranırsanız o da kendinize olur. Ama yeryüzünde fesat çıkarmanızdan dolayı son tehdidin zamanı gelince sizi üzüntüye boğsunlar, o mescide, Beyt-i Makdis'e ilk girenler gibi girsinler ve hakimiyet kurdukları her şeyi yakıp yıksınlar diye tekrar kullarımızı üzerinize salacağız.
Şimdi Beyt-i Makdis'e girsinler dediği zaman bu işin merkezi neresi oluyor? Bu savaşın merkezi, bu mücadelenin Kudüs oluyor değil mi? Kudüs ve çevresi oluyor. Bak yerini bile Allah burada bize bildiriyor değil mi? Bak bu savaşı. Şu anda bütün Yahudi ve Hristiyanlar hangi noktada birleştiler? Beyt-i Makdis'in olduğu bir bölgede değil mi? Başka bir yerde birleştiler mi? Bak işte bu olay Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun en büyük delillerinden biri haline geldi bugün. Bu şekliyle bütün insanlar diyecek ki Allah Allah ya bu Kur'an'da bu var mıymış? İşte bizim şey gerçekten ya biz bu insanları gördük. Bu noktalara geldiler. Ne kadar ayrıntılı bilgi vermiş Kur'an-ı Kerim. Şimdi bakıyoruz şu anda kötü davrandılar falan. Askeri açıdan en üst seviyedeler. Ne oluyor? Her geçen gün hem itibar kaybediyorlar. Evet, 7. ayette ne dedi? Liyesu'u vucuhevkum diyor değil mi? Yüzlerinizi kara çıkarsınlar diye. Bakıyorsunuz mesela bugün İran'la yapılan savaşta kısa sürede hani işte 2 günde işi bitirecektiniz. Her gün bir başka şey söylüyorlar. Bakıyorsunuz ki yani Tel Aviv'de hiç ayakta duran bir bina kalmamış. Kudüs'te, o çevrelerde hani ne oldu? Siz dünyanın en büyük askeri gücüne sahiptiniz. Evet doğru. Ama ne yapıyor? Her şey Allah'ın elinde. Allah insanların kalbine bir korku saldı mı bitti. Ne yapılacak ondan sonra? Bunların hakimiyet kurduğu her şeyi ne yapacak bu Allah'ın saldığı kullar?
Yani bir
Yerle bir edecek. Şimdi demek ki o noktaya gelindi. Peki bu insanların mesela bugün işte Hristiyanlar vaat edilmiş topraklar diyorlar. İstersen o konuyla ilgili işte geçen hafta ve bundan önceki de geçen hafta değil de ondan önceki dersimizde anlatılanlar. vaat edilmiş topraklarla ilgili onların söyledikleri Tevrat'a uyuyor mu?
Yok hocam, uymuyor. Onların Tevrat'ta eğer şu şart altında, yani Allah'ın dinine doğru yaşarsanız, teslim olursanız Allah Teala o sözü veriyor, o vaadi yapıyor. Ve bunların tabii orta yerde din falan bıraktıkları yok. Allah'ın dinini uyguladıkları vesaire yok. Dolayısıyla şartlar yerine gelmiş değil yani. Ayrıca kendilerinin bekledikleri nebi geldiğinde ona uymadılar. Dolayısıyla sözü yerine getirmediler ki, yani bu Bakara suresinin 40. ayetinden itibaren başlayan ve bizim geçen haftaki dersimizde tek tek sıraladığımız ayetlerle ilgili Allah'a verdikleri sözü tutmadılar ki Allah Teala da onlara verdikleri sözü tutsun. Bakara suresinin 40. ayetinde Allah Teala açıkça "bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım" ifadesini kullanıyor.
Mesela işte Allahü Teala bak Tevrat'ta mezmurlarda şöyle diyor.
Yeryüzüne salih kullarım.
Evet, özü sözü doğru kişiler yeryüzünü miras alacaklardır
Evet.
diyor. Ve aynı şeyi Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinde
Evet.
bildiriyor.
105
Diyor
mi?
ki Zebur'da, evet 105.
Evet.
ayet Enbiya 105'te diyor. Yani şurası kesin ki tüm zikirlerden, önceki kitaplardan sonra Zebur'a şunu yazdık. Yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır. Ama yeryüzüne varis olman, bak iyi kullarım de
Evet.
Tevrat'ta var. Bunlar iyi kul olduklarını gösterdiler mi? Yeryüzüne hakim olacak noktaya kadar geldiler ama yaptıkları kötülüklerle kendilerini bitirdiler. Şimdi sen Bakara 40-41 dedin.
Evet hocam.
Hatta 40. ayet, istersen onu
Tamam, okuyayım hocam. O da şöyle.
ben.
Allah Teala Bakara suresinin 40. ayetinde "Ya beni İsrail, udkuru nimeti elleti en'amtu aleykum, evfu bi ahdi ve ufi bi ahdikum" ifadesini kullanıyor. Yani ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Siz bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla
Muhammed Ali Allah'a verdikleri söz nedir?
gelecek olan
Şeyde mesela Araf suresinde söylüyor.
tabii.
157. ayette ne diyor Allah? اَلَّذ۪ينَ تَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ
Ben
وَالْاِنْجِيلِ.
İncil.
Yani yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı olarak buldukları bu Mekke'den çıkacak olan, Ummul Kura'dan çıkacak olan bu Nebi'ye inananlar. Ama sonra Ali İmran 81. ayetinde de bu sözlerin alındığı
Tabii o da
bildiriliyor.
Ali İmran suresinin 81. ayetinde de yine daha önce okumuştuk. Ve ile kadallahu misaken nebiyyin lema ateytukum min kitabim ve hikmeti. Yani Allah nebilere kitap verdiğinde onlardan söz aldı. Eğer lema ateytukum min kitabim ve hikmetin, yani size bir kitap ve hikmet veririm. Fümme caekum rasulüm musaddikun lima maakum. Sonra sizin yanınızda olanı tasdik eden bir rasul gelirse size. Letu'minun nebihi ve letansurunneh. Yani ona mutlaka iman edecek ve yardımcı olacaksınız. Kale ekrartum ve ahaztum ala zalikum isri. Yani bunu ikrar ettiniz ve kabul ettiniz mi? Bu ağır yükümü yüklendiniz mi diyor Allah-u Teala. Aldınız mı ifadesini kullanıyor. Kalu ekrarna. Evet, aldık, kabul ettik. Kale feşhedu ve ene me'akum mine şahidi. O halde şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım. Yani bu sözleşmenin yapıldığına dair Allah-u Teala hem İsrailoğullarının kendilerini hem kendisini şahit tuttuğunu söylüyor. Dolayısıyla bu öyle azımsanacak, küçümsenecek bir şey değil. Ellerindekini tasdik edecek bir nebi gelecek ve ona iman etmeleri, yardımcı olmaları, yine şeyde Araf 157 itibariyle de ona destek olmaları, bu insanların iman akidesi. Verdikleri söz bu. Bunu yapmadıkları takdirde kafir olarak ölecekler zaten. Bu şekilde ağır bir şey. Bakara suresinin 40. ayetinde bu sözü tutun dediği yerde işte o kitap geldi diyor. Zaten işte Zalikel Kitabul Arabi Fih diye başlıyor zaten Allah-u Teala'nın Bakara suresinin en başı.
O kitap geldi, ona
Geldi.
inanacaksınız. O zaman ben de size verdiğim sözü yerine
Tabii ki.
getireceğim diyor. Verdiği söz ne? Onlara verdiği söz zaten Tevrat'ta da çok ayrıntılı açıklanıyor.
Tabii.
Az önce okuduğum mezmurlarda aynı ayet Enbiya suresi 105'te de var. Mezmurlarda ne? Özü sözü doğru kişiler yeryüzüne mirasçı olacaktır.
Kelimesi kelimesine tasdik işte bu.
Kelimesi de aynı. Peki bugün özü sözü doğru olmadı ki Muhammed Aleyhisselam'a inanmaları lazım. Yani şey yaptı, hemen şeytanlara uymaya başladılar. Mesela Bakara suresinin 100. ayetinde Allah-u Teala ne diyor? فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Yani onların yanında bunları tasdik eden bir Resul geldi. İşte yani Kur'an ve onu tebliğ eden Muhammed Aleyhisselam geldi.
Ne bize?
Nebeze ferikum minellezine util kitab. İşte bu kendilerine kitap verilenlerden bir grubu attılar. Neyi kitab Allah'ı var Allah'ın kitabını arkaya attılar. Kur'an'ı boş ver. Bırakın bunu böyle attılar.
Keennehum la ya'lemun.
Kendimle sanki bilmiyorlarmış
Bilmiyorlar.
gibi. Ondan sonra bette bu ma tettü şeyatün
Evet.
mülksüre. Ya şeytanlara uyduruyorlar.
Evet.
Şimdi o zaman bunlar ne yapıyor? Siz bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü. Onlara verilen söz dünya hakimiyeti. Onu da şartlarını Allahü Teala ayrıntı olarak İsra suresini anlatmış. Bugün o noktaya geldiler. O zaman dünya hakimiyetini Allah kime verecek? İnananlara verecek. O zaman Muhammed Aleyhisselam'ın gönderilme sebeplerinden bir tanesi de mesela istersen Tevbe
Evet,
suresinden
Huvelli
okuyabilirsin.
Allah Teala Tevbe suresinin 33. ayetinde Huvellezî ersele rasûlehu bil huda ve dinil hak ifadesini kullanıyor. Yani Resulünü bu rehberle ve bu hak dinle gönderen odur ifadesini kullanıyor. Sonra devamı
Evet.
benim bir bulamadım şimdi.
Liyuzhirehu aleddini kulli.
Ki dinini bu dini diğer tüm dinler üzerine hakim kılsın ifadesi var. Yani dolayısıyla asıl hakim olacak şey Allah'ın gönderdiği tek din olan El İslam, yani Dinül Hak dediği gerçek din diğer bütün sistemlerin üzerinde hakim olacak. Burada tabii din ifadesi sistem anlamında da.
Ya o Allah'ın dini, ekonomideki sistem de Allah'ın sistemi
Tabii,
olacak.
tabii ki.
Tıptaki sistem de Allah'ın sistemi olacak.
Para da aynı
Fizikteki
şekilde.
sistem de bütün, yani çünkü din dediğimiz şey bütünüyle Allah'ın kurduğu ilkeler sistem olduğuna göre Allah'ın ilkeleri, yani fıtrat dediğimiz yaratılış ölçülerinin hakim olamayacağı bir toprak parçası olabilir mi?
Mümkün değil. Zaten ayette velev kerhel
Evet.
müşrikun diye bitiyor. Yani demek ki müşriklerin kurdukları sistem de din. Çünkü onların üzerine
Tabii.
hakim olacak. Ama kim hakim olacak? Eddin, dinül hak. Allah-u Teala'nın gerçek hak dini hakim olacak. Çünkü bunu Fatih Hocam'ın da söylediği gibi siz bunu bugün bu kitaptan yapıp dini yeryüzünde hakim yapmazsanız İşte bugün yaşadığımız olaylar gibi bunu zor yoldan görüyorsunuz. Çünkü bir savaş çıkıyor, ortalık toz dumana dönüşüyor. Ama bir bakıyorsunuz Allah-u Teala'nın koyduğu fıtri gerçekler ister istemez yerine gelmeye başlıyor. Mesela işte ekonomiden örnek verelim. Bugün insanlar altın karşılığını tamamen hiçe sayarak, tamamen gayri fıtri bir şekilde kendileri işte bir takım para sistemleri ortaya çıkartıyorlar. İşte kaydi para vesaire. Artık her şey dijital ortamda hiçbir değeri olmayan şeyler insanlara para olarak yutturuluyor. Ama Allah'ın kitabına baktığınız zaman para dediğimiz şey Allah'ın fıtraten yarattığı
Altın ve gümüş.
altın ve gümüş.
Savaş zamanı cebindeki kağıt para işe yaramıyor.
Aynen
Altınlarınla
öyle.
karnını
Aynen
doyurabiliyorsun
öyle.
yani.
Hiçbir bugün niye altın düşüyor mesela o kadar yükseldi yükseldi savaş tamtamları çalarken o şeyden dolayı yükseldi. Şimdi niye düşüyor? Çünkü petrolün önü kesildi. İnsanların büyük zenginlik para, borsa bilmem ne saydıkları o maden, o nimet aslında bir işe yaramıyor şu an. Çünkü para etmiyor. Önü kesildi. İnsanlara ulaşmadığı zaman, yanmadığı zaman, enerjiye çevrilmediği zaman, fabrikayı, arabaları şunu bunu çalıştırmadığı zaman hiçbir işe yaramıyor ki petrol. Ama altın öyle bir şey değil. Altın her zaman ve her yerde para. O yüzden petrolden bütün gelirleri, hatta işte Dubai'de şurada burada turizm gelirleri vesaire bir anda sıfıra düşünce ellerindeki altın stoklarını eritmek için piyasaya sürüyorlar. Ve bu da altın fiyatlarını düşürmeye başlıyor. Bu da bize altının zaten para olduğunu, gerçeğini tekrar ortaya çıkarıyor.
Ama isterseniz biz bundan sonraki dersimizde bu para sisteminin ne kadar büyük bir sömürüye alet edildiğini ve tüm insanlığı esir haline
Tabii
getirdiklerini de
hocam.
burada anlatalım.
Tabii hocam. Kesinlikle.
Aslında bunların sahip oldukları, evet, mesela işte şu kadar trilyon dolar dediğiniz şeyin Aslında bir gram altın kadar bir
Değeri
değeri
yok.
yok.
Hiçbir
Evet,
değeri
tabii.
yok. Aynen öyle.
Bir gram altın değeri yok.
Sonra bir başka gerçek daha, yani bugün işte dersimizin adı savaşın ortaya çıkardığı gerçekler. Şimdi mesela bakıyoruz, kağıttan kaplan diye tabir ettikleri ve üzerlerine ya biz bunu 2 günde hallederiz, Venezuela'da da yaptığımızın bir benzerini burada yaparız düşüncesiyle hareket ettiklerini gördüğümüz. Ama işin içine girdikleri zaman bir batağa saplanıp nasıl kurtulacaklarının hesabını yapmaya başlayan işte Amerika, İsrail vesairenin karşısında,
Avrupa devletleri de.
Avrupa devletleri de hepsinin karşısında bir İran var. Tamam, İran'ı ya yani onu da hani ülke olarak, sistem olarak, şu olarak, bu olarak sevdiğimizden, beğendiğimizden değil. Ama bir bakıyorsunuz elinin
Hayır,
altında.
Allah onu sarmış üzerine.
Evet,
Tamam.
ve yığınak yapmış hocam. Yani elinin altında şu, işte
Hazırlıklarını
şey,
yapmış.
hazırlığını yapmış, dağların içerisine silahları şey yapmış, işte gerekliyse komşularıyla ya da işte barış halinde olduğu ülkelerle anlaşmalar yapmış, onlardan silahlar almış ya da kendi üretmeye başlamış, hala üretiyor. Öyle yerlere gizlemiş ki bugün Amerika'nın işte zırh delici, işte ne o sığınak delen füzeleri, şunları bunların çok daha altına silahlarını yerleştirmiş, koymuş. Siz bugün bitti, yarın bitti derken onlar hala bugün İsrail'in çok beğendiği, çok güvendiği o işte demir kubbeyi yaracak füzeler üzerlerine yağdırıyor. Demek ki bu da bir şeyi daha gösteriyor bize. Allah-u Teala kitabında Enfal suresinin 60. ayetinde mesela Müslümanlara düşmanları için sürekli hazırlıklı olmaları ve bunun için işte bağlı atlar yetiştirmeleri, yapabilecekleri her tür silah yığınağı yapmaları ve kötü güne daima hazır olmaları konusunda emirler veriyor.
Bak şimdi bu bağlı atlar meselesi son derece önemli. Millet böyle dalga geçiyor. Şimdi şöyle bir bakın. Bugün petrol kaybolduğu zaman hangi uçak hareket edebilir?
Hiçbirisi hocam mümkün değil,
Hangi
evet.
tank hareket edebilir? Hangi araba bağlı atlar durdurulamaz? Bakın efendim niye o at diyor şu mu bu? Kardeşim bırakın siz Allah'a laf öğretmeyi
Aynen
bırakın.
öyle. Kesinlikle öyle
Allah
hocam.
ne diyorsa siz onu yapın.
Tabii.
Onun için mesela Allah-u Teala bize de savaşta sürekli hazırlıklı olmayı emretmiştir. Belki mesela biz İran'ın içindeki insanların hepsini tanımıyoruz. Onların içerisinde dört dörtlük Müslümanlar da elbette vardır.
Tabii.
Şüphe yok yani. Ve bunlar belki Allah'ın emirlerine uygun hazırlıklar yapmışlardır. Yani niye bunu söylüyor? Biraz sonra şey yapacağız. Yani Şii-Sünni ayrımı olmaksızın mezheplerin tamamının yanlışla ittifak ettiğini zaten burada sürekli anlatıyoruz derslerimizde. Onun için efendim biz İran'ı tenkit edip de kendimizi temize
Değil,
çıkaramayız.
Allah-u Teala
Mümkün değil
dinül
yani.
haktan bahsediyor. O dinül
Gerçek
hakkı
din.
kim yapıyorsa o.
Orada da şimdi şu iki şeyi sen sürekli tekrarladığın bir ayet var. O beni çok etkilemişti. Hiç de unutmuyorum. O ayet aklıma geldi mi sen aklıma geliyorsun.
O ne güzel hocam, elhamdülillah.
O şey, yani şimdi Ali İmran suresinin 83. ayeti.
Evet.
Ne diyor Allah-u Teala? Efe gayre dinillahi yebun. Bunlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Ve lehu esemmen fissemavati men fil ardi tavan ve kere. Göklerde ve yerde ne varsa isteyerek istemeyerek Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın dini Allah'ın koyduğu kurallardır. Ya şu bizim vücudumuz yani. Ya da işte bugün en fazla bu ortalığı karıştıran İsrail'in lideri Netanyahu'nun vücudu Allah'ın tabiata koyduğu kurallara uymasa bir saat yaşayabilir mi?
Bir saniye
Bir
yaşayamayacak.
saniye yaşayamaz. İşte bu Allah'a tam teslimiyettir. O zaman
Kerhen.
biz normal konu durumlarda da Allah'a teslim olmak zorundayız. Biz kendi kafamıza göre Allah'a sistem kuramayız
Tabii
yani.
işte o yüzden tavan ve kerhen ifadesini kullanıyor Allah Teala. Yani sizin kerhen, yani zorla istemeseniz de teslim olduğunuz bir yönünüz zaten var.
Tabii.
İşte hepimizin vücudu, doğa şartları, bunlar bizim sorgulayacağımız şeyler değil. Kaçınabileceğimiz şeyler de değil. Ama asıl Allah'ın dinine teslim olmak, bunun tavan yapılması gerektiği kısmını da söylüyor da o yüzden devamındaki ayette Allah-u Teala tüm nebilere verdikleri kitaba iman edin emrini veriyor. Ve o ne, biz diyor, dedirtiyor kullarına, hatta nebimize. O nebiler arasında hiçbir fark gözetmeyiz dedikten sonra Kim benim karşıma İslam'dan başkasını din olarak belirlemiş gelirse ondan asla kabul edilmeyecek ifadesini kullanıyor Allah-u Teala. İşte dinül hak dediğimiz şey de bu.
Bir de tabii sen güzel izah ettin de bir de izleyicilerimiz şey yapsınlar. İslam ne demek?
Teslim olmak demek yani.
Allah'a teslim olmak. Allah ne diyorsa o.
Tabii.
Efendim falan alim böyle diyor, filan mezhep böyle diyor. Şu böyle. O dinden çıkmaktır, başka bir şey değil. Ama kendini dindar zannedersin. Şimdi yine burada sıklıkla okuduğumuz ayetlerden bir tanesinde Allahü Teala yani Adem Aleyhisselam, işte İblis'in durumu falan hepsini anlattıktan sonra A'raf suresinin 30. ayette o ne diyor orada? Ferikan heda ve ferikan hakka aleyhimut dalale. İnsanları ikiye ayırıyor Allah. Bir grubunu Allah doğru yoluna kabul etmiş oluyor. Niye? Allah'a tam teslim. Allah ne diyorsa o. Ve ferikan hakka aleyhimut dalale. Bir gruba da sapıklık hak oluyor. Bu da sapık sayılıyor. Niye? İnnehum muttehazu şeyatini evliya min dunillah. Allah'tan önce bir takım şeytanları kendileri için daha iyi, Allah'tan daha
Yakın,
yakın konumda
birinci
görüyorlar.
sıraya koymuş.
Ya, birinci sıraya koyuyorlar. Ve yahsebun ennehum muhtedun, kendilerini de doğru yolun ortasında kabul ediyorlar. Bugün mesela işte Şii olsun, Sünni olsun, mezheplerini doğru yolun ortasında kabul etmeyen birisi var mı?
Yok hocam, tabii
Peki
var.
Yahudiler, Hristiyanlar ne
Onlar
yapıyorlar?
da aynı şeyi yapıyor.
Aynı şey mesela Allahü Teala şeyde Bakara suresinin az önce sen 33. ayeti okudun. İstersen 30. ayetten itibaren ya da senin açık sesen oku. Tevbe suresi 30. ayetten itibaren okuyabilirsin.
30'dan itibaren şöyle, Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar onların dillerine doladıkları geçersiz sözlerdir. Kendilerinden önce kafirlik edenlerin ağzıyla konuşuyorlar. Allah canlarını alsın, bu hale nasıl sürükleniyorlar?
Şimdi biz burada mesela şey yapıyoruz. İşte Yahudi ve Hristiyanlar için işte onlar şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ya onu bırak sen bir de kendi resmine bak ya. Sen ne yapıyorsun? Ya Muhammed Aleyhisselam sadece Allah'ın Resulüdür diyor. Onun görevi Allah'ın kendi indirdiğini tebliğ etmek, kitap ve hikmeti öğretmektir, o kadar. Ama bizim geleneksel yapıda Muhammed Aleyhisselam tam bir ilah yapılmıştır. Mezheplerin tamamı onu ilah yapmışlardır. Helal koyar, haram koyar, bazı ayetleri yürürlükten kaldırır, şu olur, bu olur. Mesela işte bundan önceki dersimizde yapmıştık. Nur suresinin başında Allahü Teala zina edenlerin cezasını 100 kırbaç olarak kabul ediyor. Kadın erkek evli bekar ayrım yapmaksızın. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselam'ın eşleri için Ahzab suresinin 30. ayetinde eğer siz o fiili yaparsanız sizin cezanız ikiye katlanır diyor. Nisa suresinin 25. ayetinde işte eğer esir kadınlar evlendikten sonra bir zina yaparlarsa onlar da yarıya düşer diyor. Ama kendisine Müslüman diyen bir de orada şeyde Nur suresinde Suretün enzelnâhe ve feradnâhe diye
Diye başlıyor,
başlıyor.
evet.
İndirdiğimiz ve bunun
Farz
hükümlerini
kıldığımız.
farz kıldığımız. Yani bunun dışına asla çıkılamaz. Demiş tutuyorlar mezheplerin %100'ü. Şimdi bu bir Sünniyle bir Şii, bir Sünniyiz o Şii işte biz hak yoldayız o vat. Ya tamam kardeşim karşı tarafa bakma. Önce sen bir kendine bak. Sen bir doğru ol. Ondan sonra başkasına bakalım. Ya tutmuş bunların tamamı hiçbir ayeti tanımadan. Ondan sonra hadislerde de gereği gibi yer vermeden. Ya Muhammed Aleyhisselam'ın uygulanmasına bir örneklik şey var. Tutmuşlar rejim diye bir şeyi bu dine sokuşturmuşlar. Ya bunu yapan kişinin Müslüman olma ihtimali var mı?
Maalesef
Allahü
maalesef.
Teala bunları müşriklikte şey yapıyor, niteliyor ve bunu Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde bize bildiriyor. Ve şeyde de En'am suresinin 159. ayeti miydi? sizin onlarla hiçbir ilişkiniz olmaz diyor. Yani dinlerini parça parça edip de her biri değişik kişilerin etrafında toplasanlar. Dolayısıyla bizim şu anda tamam, Allahü Teala yerini belirledi. Bu Kudüs merkezli bir şey. Ve tüm şeyler bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi olarak yani hem Yahudiler ve hem Hristiyanlar Müslümanlara karşı birleştiler. Tek vücut oldular. Askeri açıdan en üst seviyeye çıktıkları, yani savaşın merkezini de Allah Kur'an'da bildiriyor. Artık onların kötü davranmaları sebebiyle işleri bitiyor. Onların işleri bitiyorsa biz ne yapacağız? Asıl mesele o. Yani dünya, Allah bu dinle dünyaya hakim kılacaktır. O zaman biz kendimizi düzeltelim de bu hakimiyeti hak edenlerden olalım biz de.
İşte tam biz ne yapacağızın cevabı tam kaldığımız yer. TB 31. Kendimizi kontrol etmeye şuradan başlayabiliriz. Allahü Teala bu katelehumullah enna yufekün, Allah canlarını alsın, bu hale nasıl sürükleniyorlar dedikleri kişileri şöyle vasıflandırıyor. Onlar ilim adamlarını ve din adamlarını Allah ile aralarına koyup Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek olan ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.
Peki ben şimdi sen mesela şey konusunda çok çalıştın. Bu usul konusunda değil mi? Fıkıh usulü konusunda çok çalıştın. Doktoranı o sahada yaptın. Şimdi bak buradan şimdi şu şeyi okuyayım. Hud suresi, ben Diyanet'in mealinden okuyacağım. Diyor ki burada Hud suresinin ilk iki ayeti. Elif Lam Ra, bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından muhkem kılınmış, yani hüküm ifade eder. İşte savaşın diyor, tamam. Tamam, mesela işte diyor ki Bakara 216. ayette size savaş farz kılındı. O size zor gelir ama farz kılındı. Bazı şeyler size zor gelir ama sizin için hayırlıdır. Bazı şeylerde hoşunuza gidersiniz ki şerlidir, Allah bilir, siz bilemezsiniz. Farz kılındı ama ne zaman nasıl savaşacağız onu da yine Kur'an-ı Kerim'de Allah anlatıyor. Dolayısıyla şimdi diyor ki Allahü Teala, yani buradan bu mealden okuyorum. Evet, eğer şey atlamışım, başka tamam, başka ayete bakmışım da. Bak diyor ki tekrar Elif Lam Ra, bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla haberdar olan alt tarafından muhkem kılınmış. Yani hüküm ifade ediyor. Allah size savaş farz kılındı diyor. Sonra Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. Ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. Şimdi açıklayan kim?
Allah.
Allah burada açıkça söylüyor. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye Allah açıklıyor. Şimdi ikinize de sorayım. Bugün Sünni Şii hangi mezhep olursa olsun bu ulema, az önce okudun ya şeyden, Tevbe suresinin 31. ayetinden, bugün ulemaya Kur'an açıklama yetkisi vermeyen bir tek mezhep var mıdır?
Allah harici herkese verilmiş bu hak.
Evet. Ama Allah'ın açıklaması diye bir şey yok. Halbuki Allah Teala bunu söylüyor. Hem de çok ayrıntılı olarak açıkladığını söylüyor. Ve bunun için büyük bir hikmet şeyi koyuyor. Mesela cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gittikten sonrasını anlatan ayetlerde Adem Aleyhisselam'dan en son insana kadar kişilere olanlara özetliyor. Diyor ki onlara bir kitap getirdik ve bir ilme göre ayrıntılı olarak açıkladık diyor. Ama bu yok sayılıyor. Bunu tamamen yok saymışlar. Sanki böyle bir ayet yokmuş gibi. Ondan sonra işte ben burada Diyanet'in mealini okurken parantezleri okumadım. Parantezi okusak işler karışır. Bırak onu, tefsirlerde bile bu ayete doğru dürüst mana veren yok. bütün bağlantılar. Ondan sonra ne olmuş oluyor? İlim adamları ve din adamları birer ilah haline getirilmemiş mi?
Hatta hocam şöyle bir algı vardır. Yani şimdi eğer siz Kur'an'dan bir ayet okuduysanız ya da size soruldu ve söylendi, söyleyecekseniz şöyle sorulur. Sizin bu konudaki yorumunuz, bu ayetle ilgili yorumunuz ne diye sorulur. Yani herkes Kur'an üzerinde konuşan herkes aslında o ayetle ilgili kendi yorumunu ortaya koyar algısı vardır yani maalesef.
Halbuki o kendini ne yapmaktır?
O kendini ilah edin mi? Allah
İlah
Teala
etmemektir.
kitabı yorumlayamazsınız, açıklayamazsınız. Bunu ben yaptım diyor. Birçok yer sizin okuduğunuz ayette en çok açık bir şekilde söylüyor zaten.
Yani çok açık o kadar şeyler var ki yani ne yapıyorsun bunu böyle şey yaptığınız zaman Kur'an her şeyi ayrıntılı olarak açıklayan bütün problemleri çözen bir kitapken ne demek zorunda kalmışlar? Kur'an mücmeldir.
Tabii.
Yani anlaşılmaz kitaptır.
Hatta işte bir belli işte naslar sınırlıdır, problemler sınırsızdır. Bu sınırlı naslarla sınırsız problemlerin çözülmesine imkan yoktur. O halde Allah-u Teala bize indirdiği ayetler içerisinde bugün karşılaşacağımız ve Kur'an'ın hiç değinmediği problemleri de çözebilmemiz için bilinçli boşluklar bırakmıştır diye
Haşa, haşa,
ifadeler kullanıyor hocam. Yani
haşa.
bunlar ilim adı altında yapılıyor yani.
Neden biliyor? Burada sürekli şey yapıyoruz ya, Allah-u Teala ne diyor? Bir takım kümelerle işte şu açıklanacak olan muhkem ayet, şurada da onun benzeri ayetler var. Onlardan bir küme oluşuyor ve oradan bir sonuca ulaşılıyor. Şimdi sen mesela buraya bir şey giyin, bir kazak giymişsin. Şimdi bu kazanın oluşması için bu kazanın şeylerinin bu yünüşü,
Yünü,
iplikleridir. Bunu yetiştirecek bir
tabii.
şeye ihtiyaç var. Onu oradan getirip iplik haline getirecek bir yere, kuruma ihtiyaç var. Onu birleşip kazak haline getirecek kişiye ihtiyaç var. Ondan sonra onu getirip satacak kişiye var. Bütün bu sistemi ortadan kaldırırsanız giysi olur musun?
Bunun da bir metodu var. Yani öyle aklımıza estiği gibi yapamıyoruz yani. Bir yöntem
Yapamazsın.
belirleyip ona
Yöntem
göre
yok.
ilerlememiz lazım.
Kur'an'daki yöntemi de Allah
Tabii.
koymuş. Başkasına da asla Muhammed Aleyhisselam dahil hiç kimseye müsaade etmemiş. Bak işte mesela burada Muhammed Aleyhisselam için ne diyor Allah şeyde? Hud suresinde inne lekum minhu
Nezirun ve beşir.
nediru ve beşir. Ben de sizin için bu kitapta olan uyarıcı ve müjdeciyim. Ben burada bir şey yapamam. Sadece Allah'ın koyduğu yaptığı açıklamalar. Ama bugün İslam aleminde bunu bilen hiç kimse yok. Yani birbirimizi suçlamayalım. Şimdi şu anda çok iyi bir noktaya gelindi. Artık bu dinin tüm dünyaya hakim olacağı noktaya gelindi. Her yerde müşahede ediyoruz. İşte bu bayramda Moskova'da bayram namazı kılanların sayısı 250 bini geçmiş. Yani tek bir alanda kılanlara. Tüm ülkede değil, tek bir noktada. Moskova'da tek bir noktada gelmiş sokakları, caddeleri her tarafı doldurmuşlar. 250
Harika.
bin kişiyi geçmiş.
Muhteşem bir şey.
Muhtemelen nasıl oluyor bu? Sonra mesela Moskova'da bir İslam üniversitesi var. O üniversitenin hocalarından birisi sık sık bizimle görüşür. Mesela Moskova'da İslam üniversitesi olduğunu bilen var mıydı? Var işte. Kurdular. Yeni kurdular. Onlar o hocalardan birisine sordum. Dedim ki Rusya'da Kur'an'a yöneliş nasıl? Vallahi Rusya'yı bilmiyorum ama Moskova'da müthiş bir yöneliş var dedi. İşte buyurun bakın 250 bin kişiden fazla kişi tek noktada bayram namazı kılıyor.
Keşke bizde de öyle olsa hocam ya şu şey miting alanları falan yapıldı. Oralara bayram namazlarını orada kıldırsalar da ufak ufak camilerden ziyade büyük topluluklar halinde
Hayır
kılınsa.
şimdi bakın oradaki o namazı kıldıkları yer bizim miting alanlarından daha büyük.
Tabii
Ben
ki.
Moskova'ya iki kere gittiğim için çok iyi biliyorum o alanı. Yani o şeyin o devlet başkanının olduğu yere ne deniyordu? Yani neyse orada çok çok geniş bir alan.
Kızıl
Ama
Meydan tabii. Kızıl Meydan'ı mı diyorsun hocam? Kızıl Meydan.
daha Kızıl Meydan dedikleri yer çok geniş bir alan. Öyle basit değil ama tıklım tıklım dolduruyor adamlar. Bu nedir? İslam'a yok. Ama hangi İslam kardeşim? Japonya'da da 5 kere bayram namazını kılıyorlar adamlar mekan yetmediği için. Tamam işte bizim burada insanlara Allah'ın dinini anlatmamız lazım. İşte lühir vale dini kulli dinlerin tüm üzerine hakimi. Dinler kaybolmayacak. Çünkü Az önce okuduk Araf suresi 30. ayetine göre kendini dindar saymayan hiç kimse yoktur yeryüzünde. Ben ateistim diyen de dahil olmak üzere. Çünkü insanın buna büyük bir ihtiyacı var. Ama hangi dinin dindarısın? Bunu ilk önce kendimize soralım. Biz Allah'ın dininin dindarı mıyız? Yani ortada Allah'ın dini diye bir şey kalmamıştır. Bugün savaş hukuku açısından, insan ilişkileri, aile, şu her açıdan biz burada sürekli anlatıyoruz. Kalmamıştır. O zaman bize düşen nedir? Mesela Allah-u Teala önce bizim savaşa hazır olmamızı emrediyor. Bu Enfal suresi 62. ayeti isterseniz hanginize açıksa oradan bir okuyayım.
Hocam ben.
Tamam.
Şimdi Enfal suresinin 60. ayetinde Allah-u Teala mealen şöyle buyuruyor. Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onlar ile Allah'ın düşmanını, kendi düşmanınızı ve ayrıca sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği öbür düşmanları korkutursunuz.
Yani caydırıcı güç oluyor.
Evet. Allah yolunda ne harcarsanız size tam olarak ödenir, haksızlığa uğratılmazsınız. Şimdi bu atlarla ilgili siz şey yapmıştınız hocam, ona da bir şey daha ekleyelim.
Sen at konusunu iyi biliyorsun.
Buraya bu dipnotu yazmıştık, orada da var zaten. Evet. Hani bir şey yapanlar dipnottan daha ayrıntılı görürler de. Hani dediniz ya, petrol olmadığı zaman hangi tank, hangi uçak, hangi füze, hiçbiri çalışmaz bunların. Gerçekten de öyle. Şimdi İkinci Dünya Savaşı, yani günümüze en yakın büyük savaş. Şurada biteli daha 80 sene anca oldu. Dolayısıyla bu savaş aslında teknolojinin bugünkü hale gelmesinin de öncülerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda içerisinde roketlerin kullanıldığı, bunların ilk yapıldığı, geliştirildiği, uçakların havada uçtuğu, bombaların atıldığı. Yani aslında dünyanın o dönemdeki teknolojinin son derece ileri olduğu bir dönem. Fakat bakın, Alman ordusunda 2,75, Rus ordu, Sovyet ordusunda 3,5 milyon at kullanılmış. Uçaklar uçuyor, gemiler var, denizaltılar var. Bunların olduğu bir dünyadan, tankların olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla hani bu ayeti böyle istismar edip dalga geçenler falan önce kendilerini bir düşünsünler, ayeti doğru düşünmeye başlasınlar, çalışsınlar. Çünkü at dediğimiz hayvan sadece savaşmak ve ulaşım için değil, yeri geldiğinde besin olarak da değer kazanan, sahibini, üzerindekini koruyan, her şeyden önce canlı bir varlıktır. Yani siz bugün toplumsal olaylarda at kullandığınız zaman müdahale edilmesi bile, yani onlara karşı çıkılması bile zor. Çünkü insanlar tamam birbirlerine taş toprak atarlar da bir atın üzerine yürümek, bir şey silah sıkmak vesaire öyle kolay bir şey değildir yani. O yüzden hani bu ayetin, hep bu ayete değindiğimizde bunu da vurgulamakta fayda var.
Vurgulamakta fayda var. Bir de söylediğim, mesela bugün Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yasakladığı tek hayvan hangisi?
Domuz.
İkincisi var.
Yok, onun da eti, etini yemek aramıyordu.
Onun da etini yemek, derisini kullanmak değil. Evet. Etini yemek. Ama peki bu mezheplerin tamamı bir sürü haramlar ihdas etmemiş. Tabii. Mesela ata haram diyen yok mu?
Tabii hocam.
Efendim bugün işte Türkiye'de işte kaçak at eti yakalandı. Ulan ne demek kaçak at eti ya? Allah'ın yasakladığı tek şey, tek hayvan domuzdur. Bırakın onu ya, bir Müslüman olalım önce. Buna çok büyük ihtiyacımız var. Onun için o savaş için hazır olmak zorundayız. Peki onlar için hazırlanın emri orduya mı veriliyor?
Bütün Müslümanlar veriliyor. Yani
genel... Ya bu ordu oluşturma işi Osmanlı'nın son döneminde olmuştur. Asakir-i Mahmude-i Asakir-i Mansure-i Muhammediye. Ya Osmanlı'yı batıran zaten onlardır ya. Bunlar dışarıdan öyle belli şeyler oluşturuyorlar ki onları kendileri için esir alsınlar. Ama biz Müslümanlar olarak her birimizin yaşlı, genç, kadın, erkek ayrımı olmaksızın sürekli savaşa hazır olmamız lazım. Yani bizim mesela Osmanlı'nın çok iyi bir şeyi vardı. Ordu millet. Biz tekrar ordu millet olmak zorundayız. Bu işi bırakalım. 19. asırda efendim polis teşkilatı çıktı. Emniyet diye bir şey kalmadı. Efendim jandarma çıktı. Aynı şey. Efendim savcılık çıktı, hukuk diye bir şey kalmadı. Halbuki Osmanlı'da herkesin asker olma görevi, herkesin polis görevi, herkesin jandarma görevi, herkesin savcı görevi vardı. Kim nerede bir hukuka aykırı bir şey vurursa adamı yakalayıp hemen mahkemeye çıkarabilirdi. Osmanlı'dan alacağımız çok büyük dersler var ama asıl alacağımız dersek Allah'ın
Tabii.
kitabından alacaklarımızdır.
Hatta bir söz var hocam. Barış istiyorsanız savaşa hazır olun diye bir
Ha,
ifade var.
tabii
Yani o da tam bu
hazır
hazır
ol,
ol
hazır ol gence,
gence.
istiyorsan sulhu salah Osmanlı'nın şeyidir.
Bu
Yani
ayete çok uygun bir
tabii
ifade yani.
birebir
Çünkü
uygun.
sizin
Hazır
güçlü
ol gence.
olduğunuzu, caydırıcı olduğunuzu bildikleri zaman sizin üzerinize gelmekten de imtina edecekler.
Bir de vücudumuzun hazır olması lazım.
Evet.
Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın her cumartesi günü Medine'nin merkezinden şeye kadar bu ilk yapılan cami
Kuba Mescidi.
Kuba Mescidi'ne kadar yürüyerek gidip geri döndüğü hep
Yok,
rivayete
bayağı da
kadar.
mesafe oluyor sayın.
Yani 14 kilometre
Evet,
kadar
evet, evet.
gidiş geliş falan. Ne oluyor bu? Vücudunu sürekli savaşa hazır hale getiriyor. Hepimiz hazır hale olmamız lazım. Kadınıyla erkeğiyle şimdi böyle olduğu zaman hayat ne olur?
Tabii çok daha barış ve güven dolu olur yani.
Tabii. Ve biz hazır vaziyette oluruz. Dolayısıyla herkesin silahı olması lazım. Mesela bugün Amerika'da herkeste silah var. Niye? Osmanlı'yı taklit ettiği için. Mesela bunu Allah'a şükür arşiv yöneticisi olduğum için en yakından biliyorum, onların en önemli tarihçileriyle çok yakından tanışıyorum. Osmanlı'yı taklit ederek bunu şey, ama bir sürü yanlışları da var. Ama biz önce biz olalım. Artık Osmanlı şu Türk şu bu değil. Bütün insanlar Adem Aleyhisselam'ın evladıdır. Irk ayrımı asla yapamayız. Kadın erkek ayrımı yapamayız. Sen Müslümansın, kafirsin ayrımı yapamayız. Bizim görevimiz güneş gibi olmak, herkese doğruları anlatmak ve bu dinin, bir güneşin nasıl dünyaya hakimiyeti gibi, bu dinin dünyaya hakimiyetini görmek. Ha, bu insanlar Müslüman olur olmaz. Bu asla baskı yapılamaz.
Tabii.
Herkes serbesttir. Herkesin günah işleme hakkı da vardır. Bunu böyle yapmamız lazım.
Biraz önce Tevbe suresinin 31. ayetini okumuştum. Devamındaki iki ayet de tam konumuzla alakalı. Onların meanını da okuyayım. Onlar Allah'ın nurunu, Kur'an'ı ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ama Allah nurunu tamamlamaktan vazgeçmeyecektir. Varsın kafirler hoşlanmasınlar. Dinini bütün dinlere hakim kılmak için elçisini bu rehber Kur'an ve hak diniyle gönderen Allah'tır. Varsın müşrikler hoşlanmasınlar.
Şimdi bu çok güzel oldu. Yani dersimizin bitimi açısından demek ki bütün şeylerin bu İslam düşmanlarının bütün arzuları insanları Kur'an'dan uzaklaştırmak. Peki bu ne yapmışlar? Muhammed Aleyhisselam hayattayken başlatmışlar. Bugün İslam alemi dediğimiz alemin Kur'an'dan uzaklaştığını zaten her gün görüyoruz, yaşıyoruz. Kur'an diye bir şey yok. O zaman bizim İslam alemine öncesi sonrası yok. Herkes Allah'ın kulu. Hem İslam alemine hem bütün dünyaya Allah'ın nurunu yaymamız lazım. Bir güneş gibi her tarafa gitsin. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Mesela işte Amerika'dan çok üst seviyede bir ilim adamı buraya gelmişti. Müslüman birisi. Dedim ki Amerika'da dedim İslam'a yöneliş nasıl? Bu müthiş dedi ama Müslümanlar hariç. Yani şimdi bizim herkese bunu anlatmak mecburiyetimiz var. İnşallah bundan sonra derslerimizi bu şeyle devam ettiririz. Ve yani doğru din nedir, ne değildir tüm insanlara ulaştırılacak şekilde anlatırız. Cenab-ı Hak bu doğru dine tam sıkı sıkıya sarılmayı, kendisine tam teslim olmayı ve bu dini Allah'ın bütün kullarına hiç ayrım yapmaksızın en doğru şekilde ulaştırmayı bizlere nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun.